Ayrım 17.
Tehirli tren. 3 saat tehirli. Afyon'da yapmış tehiri. Afyon'da? He, karmakarışık ora. Afyon dedikleri yer. Her yerden tren gelir. Diyarbakır gecikti mi Uşak bekler. Uşak gecikti mi Gonya bekler. Bekler? He, durur bekler. 10.30'da gelecekti. Şimdi 1.30'da gelecek. Gece yarısı. Ulugışla'da etmezse tehir, neden dersen orada da rampa var. Kardeş gediği. Kardeş gediği? Beklemeyip ne edeceksin ki? Şey, ciğaran var mı ciğara? Yok, içmem ben. Hadi hadi, kalk yürü, bekleme salonuna. Paran varsa sahip ol, pek saf bir şeye benziyorsun sen. Hasta mısın? I-ı. Ağzını açma öyle ayran delisi gibi, sinek kaçar. De yürü, yasak bura. Doğruldum. Şu taraf, dedi. Oysa biliyordum bekleme salonunun olduğu yeri. Adımlarımı sürüye sürüye bekleme salonuna geçtim. Bir süpürgeci geldi. Bura 2, dedi. Sen 3'lüksün, 3'e geç. Belki ikiliyim. Biz adamı gözünden bilirik. 3. mevkiyi bekleme salonuna geçtim. Nasıl olsa biraz sonra Raziye de kocasıyla buraya gelecek. Yorgunluk, umutsuzluk dalmışım. Uykumun arasında bir takım sesler duydum. İten, kaktıranlar vardı. Hemşerim, diyordu biri. Bura ötel mi? Acık öte git de biz de çöreklenek. Uyandım. Gözlerimi açtım. Raziye ile göz göze geldim. Yanındaydı kocası. Ya tanıyor beni tanımamazlıktan geliyor ya da gerçekten tanımıyordu. Ağlamaklı, usanık bakıyor Raziye gözlerimin içine. Adamın aldırdığı yok, burnunu karıştırıyor, torbalarını ayaklarının dibine doğru çekiyor. Yanımdaki soruyor. Sen nereye hemşeri? Yanıt vermiyorum, yineliyor. Hemşeri, nereye dedik? Bu tarafa, diyorum. İyi ya, nereye? Fevzi Paşa'ya. Ne diyeceksin orada? Al başına sırmalı heybeyi. Çalışacağım. Burada iş tutamadın mı? Yanındakine beni gösterip, taneyle konuşur bunlar, diyor. Hep Raziye'ye bakıyorum. Her tren sesinde yüreğim hop oturup hop kalkıyor. Bir ara kocası kalktı gitti. Bayramlıklarını giymiş. Bayramı adamın, haklı. Raziye kaşıyla gel işareti yapıyor. Yanımdakilere bakıyorum. Ne derler acaba, diyorum. Ne derlerse desinler. Muzom, diyor Raziye. Uyumuşum. He, uyuyordun biz geldiğimizde. Yolcu etmeye geldim seni Raziye. Ağlamaya başlıyor. Bilet almaya mı gitti? He, bakışanlar oluyor. İkimizin de aldırdığı yok. Hadi gel kaçalım. Hadi, son fırsat. Yere girsin torbası da. Gelsin Raziye yerine kıymetli torbalarını bulsun. Hep gözlerine bakıyorum Raziye'nin. Hadi çabuk, he de muzom. Neredeyse gelir. Ellerini tutuyorum. Bakışımla bu işin olanaksızlığını anlatmaya çalışıyorum. Ve geçip yerime oturuyorum. Deminki adam soruyor. Niye kalktın, niye oturuyorsun? Yanıt vermiyorum. Hısımın mı o avrat? Yine yanıt vermiyorum. Taneyle konuşur bunlar, taneyle, diyor yine. Ve anlatmaya başlıyor yanındakine. Bibimin oğlu Esan'a dedim ki, Esan kardeş dedim, zahap ol sen benim yere, ben bir varam gelem Elazığ'a dedim. Karşıdan görüyorum Raziye'nin gözünden yanaklarına süzülen yaşları. Kocası geliyor. Bilet değil, sanki apartman tapusu almış, gözlerinin içi gülüyor. Torbaları tekrar sayıyor. Ağladığını gördüğü yok Raziye'nin. Dudakları aralıkta aralık, sanki inadıma gülüyor. Mutlu, kekliği kafese hapsetmenin mutluluğu var adamda. Bir gürültü kopuyor, bir kaynaşma, bavullar, torbalar sırtlanıyor, perona çıkılıyor. Belli trenin gelmesi yakın. Çapraz işarete bakıyorum. Tamam, tren 5 dakika sonra burada. Raziye geride duruyor, kocası tren yolunun dibinde. Belli ki tren durur durmaz yer kapacak bir salon boşluğu, bir hela boşluğu. Düdükler ötüyor, trenin çığlığı. Lokomotif fışırdayarak hızla geçiyor önümden. Bir kargaşa, bir bağırma, bir çağırma, fren gıcırtıları, koşup Raziye'nin elini yakalıyorum. Hadi, diyor, hadi kaçalım, hadi kaçalım. Sıkıyorum elini. Ağlama, diyorum. Bir kafa uzanıyor pencerenin birinden. Raziye kız, Raziye, diyor. Torbanın irisini yükleniyorum. Uzatıyorum torbayı. Sağ ol kardeş, diyor Raziye'nin kocası. Raziye'nin elinden öteki torbaları alıyorum. Onları da uzatıyorum bir bir yine. Sağ ol kardeş, diyor. Raziye şaşkın. Gelsene kız Raziye, nah şu kapıdan. Yürü, şimdi hareket eder tren, diyor. Kapıyı gösteriyorum Raziye'ye. Cansız gibi yürüyor. Çıkıyor, pencereye geliyor. Dikeliyorum hala orada, o pencerenin önünde. Adam yine, sağ ol kardeş, diyor. Yontu gibi duruyorum. Adam soruyor, sen ne iş tutan? Hambal mısın? Donup kalıyorum oracıkta. Düdükler ötüyor. Trenciler telaşlı gidip geliyorlar. Lokomotif acı acı bağırıyor. Ve pencereden korkulu bir el sallanıyor tüm umutlarıma dur dercesine. Raziye ile birlikte her şeyimin gittiğini sanmıştım. Ama yaşam kavgası daha baskın çıktı. Lokantaya uğramadım bir daha. İlk günler durmadan gezdim. Sabahleyin evden çıkıyordum, gece yarılarına dek geziyordum. Zavallı anacığım, bu oğlana büyü oldu, büyü, diyordu. Babamsa hasta yatağından pirinç pilavıyla hoşafın düşünü kuruyordu. Maşallah yokluktan yana kısmetimiz hayli bol olduğu için anam, bre herif oğlan zaten iş tutmuyor, bir de sen çıkma başımıza, diyordu. Ye reyhanlı bulgur pilavını, iç suyunu, bak keyfine. Biliyorum, diyordu babam, benim hastalığım kış hastalığı. Hele bir havalar ısınsın, hele erikler bir çiçek açsın, bak avrat nasıl ayaktayım o zaman. Hem bir planım var, bu yaz geceli gündüzlü çalışıp kışın acısını çıkaracağım. Gündüzleri fasulye patlıcan şu bu, evelallah geceleri de sinemanın birinin önünde darı kebabı. Elimiz altın kesecek, altın. Var ya şu sandığı pirinç, şu sandığı da kuru üzümle dolduracağım. Hele bir kalk da sen, diyordu anam, ondan sonra düşün bunları. Boşuna düşler kurma. Ulan avrat, bizim bir düşümüz olmasa ne ederiz be? Çok şükür Allah'a düş kurmaya para almıyorlar. Demiyorlardı bana hiçbirisi de, çalış oğlum diye. Bir ay sürdü Raziye'nin yıkıntısı. Ondan sonra bir sabah işe başladım. Görevim yapılmakta olan bir apartmanın 3. katına tuğla çekmekti. Beni enayi bulmuşlar, yığıyorlar tuğlayı sırtıma. Lan, dedi biri, 12 deneden bir dene fazla koyduranın... Deli misin lan sen? Bir ayağın gayarda düşersen günlüğünü bile tam vermezler, öldüğünden kalın. Ya öyle mi, dedim. Öyle ya, aklını başına al. Andavallı olma. Bu dümbüklere yaranılır mı hiç? Tuğla doldurucusunu uyardım. 12 tane koy. Niye? 12 tane işte. Ne güzel götürüyordun ya. Deve miyim lan ben? Sabah 6'dan 12'ye dek çalıştık. 12'den 1'e 1 saat yemek molası. Dayan zeytin ekmeğe. Zeytin denen mübareğin duası bile var. Her tanesi 1 kilo et. Yut oğlum yut. Hele üstüne 3 tas da su yuvarladın mı tamam. Akşam paydosu için belirli bir saat yok, gün batıncaya dek. Cumartesi günü paramızı taşeron dağıttı. Koştum gittim, ilk iş 2 kilo pirinçle 1 kilo toz şeker, yarım kilo kuru üzüm aldım. Ah mutluluğumuz. Hatta o gece abime pazar harçlığı da verdim. Zavallı çocuk, ben çalışmadığım günler o minicik haftalığını kuruşu kuruşuna anama vermiş, kendisine bir simit parası olsun ayırmamıştı. Hiç olmazsa soframızda kuru ekmeğin bulunmasına çalışmıştı. Çok yoruluyordum. Hele bir bahar gelsin, ondan sonra yeni bir iş düşünürüm, diyordum. Ama bahara kalmadı. Kamyondan taş atarken kocaman bir taşı ayağıma düşürdüm. Fışkırıverdi kan. Baş parmağımla onun yanındakini ezdi attı taş. Ustabaşı sağ olsun, biraz tütün bastı yarıya, hepsi bu. Oturdum bir kıyıya, mendilimi bastım üzerine. Millet arı gibi çalışıyor, kim benimle ilgilenecek? Şöyle bir ayağa kalkayım dedim, olanaksız. Basamıyorum üstüne. Galiba bizim tarak kemiği hapı yuttu. Zorunluydum paydos zamanını beklemeye. Belki o zaman işçilerden birinin omzuna tutuna tutuna eve giderdim. Biraz sonra taşeron geldi. Lan niye dikkat etmezsiniz? Geçmiş olsunuydu bu onun. Yanıt vermedim. Otur hele burada. Çok bekledim, bir fayton tutar beni eve salar diye, ama bir daha taşeronu hiç görmedim. Paydos zamanında birinin sırtına dayanıp evin yolunu tuttum. Durup durup dırnak kırılmıştır diyordu. Bilmem diyordum. Kırılmıştır, kırılmıştır. Dırnak kırılınca da bir ağrı ki kardeş deme gitsin. Ciğerine duz basmış gibi olur. Şimdi sen eve varınca oraya araba yağı sür. Sür ki şıp diye gurutsun yarayı. Sağ olsun dura dinlene eve vardık. Anam beni öyle görünce çığlığı bastı. Ne oldu yavrum? Yok bir şey, dedim. Taş düştü. Hay Allah'ım, bizi mi bulur? Ya kimi bulacak? Babamla tam 13 gün yan yana yattık. Bu arada anam gitti, taşerondan benim 3 günlüğümü aldı. O işçi demek doğruyu söylemiş. Taşeron benim ayağıma taş düştüğü günü saymamıştı. Oysa sabah 6'dan tam 11'e dek arılar gibi çalışmıştım. 13 gün babamın askerlik anılarını dinledim durdum. Yüzbaşısını, çavuşunu, onbaşısını. Bir ara iştaha gelen babam yüzbaşısını bile kendi buyruğu altına aldı. Babamdaki aklın büyüklüğüne yüzbaşısı da inanmışmış. Bir yandan sıkıcı askerlik anıları, bir yandan Adana'nın bitip tükenmeyen bahar yağmurları boğmaya başladı beni tek göz olanın içinde. Hele abim ara sıra dükkandan paket yapılan gazete kağıtlarını getirmeseydi sıkıntıdan patlayacaktım. Oğlum diyordu babam, Allah böyle şeylerle insanları sınarmış. Bakalım bana asi oluyorlar mı, olmuyorlar mı diye. Dikkat edersen Allah her şeyin yediğini de vermiş. İki ayak, iki el, iki göz, iki kulak. Biri bozulunca kurum biriyle durumu idare etsin diye. Yok oğlum, sakın ola ki asi olma ha. Ne kadirdir o, nelere kadirdir o. Heye baba heye. İlk ayağa kalktığım gün babam da çabaladı. Bulantılarını, karın ağrılarını bir yana atarak o da ceketini giydi. Bir topal, bir beli bükük kol kola girip yola düştük. Oh be diyordu babam. Hava varmış dışarıda, hava. Bellerim ağrımış lan vallahi yata yata. Bir kahveye oturup çay içemedik. Hemen oturur oturmaz garson tepemize dikilip ne içeceğimizi soracaktı. Ulus Parkı'na gittik. Bir kanepeye oturduk. Çocukluğum hep bu parkta geçmişti. Bir dilenci geldi, avcunu açıp sadaka istedi. Ne desin babam, bozuk yok. Bütenler var, bakkal da bozamaz o bütünleri, tütüncü de bozamaz. Ancak bankalar bozabilir, bankalar. Çok oturmadık, babam, oğlum gene bir sancı saplandı benim karnıma, dedi. Evin yolunu tuttuk. Yağmurların dinmesiyle birlikte babam da, ben de ayağa kalktık. Gerçi babamın pek araba itecek gücü yoktu. Sepetin içerisine doldurduğu can eriklerini bardak bardak satmaya başladı. Ben de yeni bir iş bulmuştum kendime. Anam yazdan kuruttuğu patlıcanları dolduruyor, onları bir tencerenin içerisine doldurup çarşıda ''Hadi dolmalar, hadi dolmalar'' diyerek satıyordum. Yarım kilo kıymadan 50 dolma çıkarıyordu anam. Zaten bu denli becerikli bir kadın olmasaydı nasıl yönetirdi yıllardır yoklukların cirit attığı evimizi? Hani millette de turfanda merakı var. Dolma sözünü duyan getir lan diyordu. Önceleri bütün pirinç koyuyorduk dolmanın içine. Baktık sürüm iyi, kırık pirinç koymaya başladık. Pirinç kırık olunca kar elbette biraz daha fazla oluyordu. Bir kolumda sepet, bir kolumda dolma tenceresi. Kim dolmacı diye durdurursa bir lokma fazla yemenin çabası içerisinde. Şunu verme, bunu ver. Durdur ulan, alttaki daha iriymiş, onu ver. Bir de yağına bula hele. Sepette önceden aralarını yarıp hazırladığım dörtte bir ekmeklerin içerisine dolmayı koyuyorum. Biraz da kuru nane ektin mi üstüne? O günden sonra bizim evde dolmadan başka yemek pişmez oldu. Her gün dolma, her gün dolma. Çünkü artan dolmalar bize kalıyordu. İlk resti babam çekti. Avrat dedi, dolma yuta yuta ayı potuğuna döndük. Bişir hele bize bir kuru fasulye. Dolmanın yanında hiç kuru fasulyenin sözü mü olur? Zenginlik işte. Dükkanda da abimle dalga geçmeye başlamışlar. Bu dolmaları anan yazdan küpe mi bastı turşu gibi? Ondan sonra biz dolma sayısında azaltma yapmak zorunda kaldık. Böylece öğleden sonraları gezecek zaman bulabiliyordum. Dolmalar öğleden sonra saat 2'ye doğru bitiyordu. Tencereyi ve sepeti eve bırakıp geziyordum. Herkesinde de sanki mıknatıslıymış gibi raziyeyle gezdiğimiz, dolaştığımız yerler beni kendine çekiyordu. İşte Atatürk Parkı, işte okaliptüsler, işte o kanepe, işte gazhane, işte raziyeyi ağaca dayayıp öptüğüm yer. Tren yolu, raziyeyi alıp giden iki keskin ve parlak bıçak, ok gibi saplanan ayrılık bıçağı. Bir gün gezerken geldi usuma. Aradan bunca zaman geçmişti, acaba Raziye'nin kocası geri gelmiş miydi? Gelmişse mutlak pazar yerinin oralarda veya Sıptilli'dedir. Önce Sıptilli'nin oraya baktım. Hamallar kaldırıma oturmuş, müşteri bekliyorlardı. Yanlarına yaklaştım, sordular. Hambal mı? Yok dedim, birini arıyorum. Kimi arıyorsun? Mardin'den gelmişti. Adı ne? Bilmiyorum ki. Nereden bilek? Dolu Mardinli var. Gitti o dedim. Geder ne olmuş? Bir şey olmamış. Sen bizden maytap geçmeye mi geldin kardeş? Ne maytabı? Oradan pazar yerine gittim. Orada da sordum, aradım. Yok böyle biri dediler. Sonradan kara kuru biri tanıdı. Öte gece de otururlardı he? He dedim. O memlekette. Gitti gelmedi. Allah bilir niye gelmedi. Demek gelmemiş. Bırakmamıştır Raziye'yi. Hani ya acımaya da başladım adamcağıza. Kim bilir Raziye'siyle evlenmeden önce ne denli mutlu bir insandı. 5 karış yatıyor, 10 karış kalkıyordu. Ne kıskançlık biliyordu, ne uykusuzluk, ne de huzursuzluk. Tüm mutsuzlukları Raziye'siyle başlamıştı. 2 huzursuz insan bırakmıştı Raziye. Evet, ikisi de huzursuz. Kim bilir, şimdi canı gidiyordu onun orada. Adana'da iş mevsimi başladı, para su gibi akıyor. Ama Raziye, ama kadın. Getirse bir türlü, bıraksa bir türlü. Havalar tez ısınır bizim kentte. Hemen bir gün içinde ısınıverir. Bugün giydiğin ceketi yarın sabah çıkarır atarsın, 8 ay bir daha sırtına giymemecesine. Acaba bundan mıdır bu kentte yığın yığın yoksul akar? 4 ay kış, 8 ay yaz. Gözünü sevdiğimin yazı, odun istemez, kömür istemez. Havalar böyle birdenbire ısınınca insanlar tam tersine inlerine kaçarlar. Artık göremezsin o kışın sıcağından yararlanmak için sokağın güneşli yerine öbek öbek biriken insanları. Evlerin dip köşelerine kaçarlar. Ancak akşam üzerleri dışarıya çıkarlar. Tahtlara yataklar serilir. Üzerlerine savanlar örtülür, kimisinde cibinlik, kimisinde çuval, sergen olur millet avlulara. Ve ardından kara kazma başlar Çukurova'da. Yine mahalleye kamyonlar gelir, yine insanlar bölük bölük taşınırlar tarlalara, yazılara. İşte böyle yazın sıcağı başlayıp patlıcan ortaya çıkınca millet bizim kuru patlıcanı yeğlemez oldu. Ben de zorunlu olarak dolmacılığa son verdim. O sıralarda da mahallemizin en akıllı adamı Sefer Ağa eski bir kamyon aldı. Evden eve, sokaktan sokağa dolaştı Sefer Ağa'nın kamyonunun sözü. Sefer Ağa'nın kamyon almış ki ulan nasılmış ki şunu bir görek hele. Sefer Ağa sanki bir pas yığını almamış dersiniz, tank almış. O her yanı dökülen kamyonun yöresinde çiftlik ağası gibi kasılıp geziyor. Sefer Ağa'nın çocukları fır dönüyorlar kamyonun önünde arkasında. Lan kim elini sürerse? Ama çocuklar da inadına ellerini sürmeden edemiyorlar. İşte o zaman bir tokat sesi, bir ana avrat sesi ortalığı çınlatıyor. Sefer Ağa uğurlu kadimli ola. Sağ olun, sağ olun. Sefer Ağa gazasız belasız. Sağ olun, sağ olun. Sefer Ağa bizi de gezdirin galan. Heye, heye. Sefer Ağa hemen o gün bindirdi mahallenin çocuklarını içine. Tüm çocuklar kamyona binmenin mutluluğu içinde sırıtıp bağırdılar. Ya ya ya, şa şa şa, Sefer emmi çok yaşa. Sefer Ağa hemen ertesi günü ilk işte bir kutu çivit mavisi boya aldı geldi. Başladı arabayı boyamaya. Yahu Sefer emmi, acık sıyırsaydın da eski boyayı öyle boyasaydın dedim. Lan yeğen dedi, ben ne bilirim işte. Birer bıçak aldık elimize, başladık arabanın kaportasını sıyırmaya. Öylesine eskimiş ki araba, bir tek kaportada tam 16 yerinden delikti saç. İyi, iyi diyordu Sefer Ağa. Daha iyi, motor bu deliklerden hava alır. Kapıları sıyırttırmadı. Boku çıkacak dedi. Bırak öyle sürerim geçsin boyayı. Sonuna doğru boya az kalınca içine gaz yağı ekledik. Sürücü yerinin damını, tepesini bir güzel boyadık. Sonra gitti Sefer Ağa, türbe yeşili bir boya aldı geldi. Onunla da karisörü boyadık. Karisörün kırılmış yerlerini odun ve tahta parçalarıyla onardık. Bu işleri yaparken yeğen dedi Sefer Ağa, boştasın galiba. He dedim. Bana mavin olur mu? Hiç düşünmeden. He dedim. Sonra sordum. Mardin'e de gider miyiz? İş çıkarsa, araba giderse. Gitmez mi bu araba Mardin'e? Allah kuvvetiyle belki gider. Ne yapacağım Mardin'de? Hiç. Merak ettim de oraları. Ulan oğlum, hiçbir merak edilecek yer bulamadın. Ankara'yı gördün mü? İstanbul'u gördün mü? Memleket oralar işte. Gider miyiz? Bilmem ki. Araba giderse. Anam babam zaten karışmazlardı ne iş tuttuğuma. O günden sonra ben Sefer Ağa'nın üzerinde kocaman harflerle "Avustinlerin Şahı" yazılı arabasına yardımcı oldum. Yeme içme Sefer Ağa'ya ayda bilmem kaç lira. O güne dek Tarsus'tan, Ceyhan'dan öteye gitmemiş görmemiştim. Onun için bu yeni işime pek sevindim. Hem bir umut da vardı içimde, araba şayet canı ister de giderse işin içinde Mardin'e gitmek de vardı. Sabah erkenden kalkıp arabanın başına geldim. Bir gün önce boyadığımız yerler tozla karışmış olduğu için mavi renkte, yeşil renkte grimsi olmuştu. 100 kişiyi toplasan gelsen maviye mavi, yeşile yeşil diyemezlerdi. Ama ne olursa olsun muavindim ve muavinliğimi göstermem gerekti. Elime aldığım bezle arabayı bir güzel sildim. Koltuk tamamen eskidiği için bir sandık Sefer Ağa'nın altında vardı, bir sandık da benim. Sandıkların üzerine boydan boya bir de çul attık. Sefer Ağa, "Geç ceketini de getir," dedi. "Nereye gideceğimiz hiç belli olmaz. Bakmışın dağın başına çıkarız." Ceketimi de sandığın içine yerleştirdim. Ondan sonra sıra geldi arabayı çalıştırmaya. Radyatör delik olduğu için bir kova suya "Bana mısın?" demedi. Sefer Ağa besmeleler, dualar arasında gazı yoklayıp işareti verdi. "Çevir kolu." Kolu 8-10 kez çevirdim. "Bana mısın?" demedi motor. "Boğmuş," dedi usta. Sürücü yerinden inerek kaportayı açtı, hava süzgecini çıkardı. "Hadi," dedi. "Sen çevir, ben elime yavaş yavaş emdireyim." Arabanın ilk kez çalışması şerefine tüm mahalleli başındaydı. Belki 100 kez çevirdim kolçağı. Ter burnundan aktı. Belki 100 kez de Sefer Ağa çevirdi. Ama boşuna. İnadı tutmuştu bir kez makinenin. Arada bir altından çat pat diye sesler çıkarıyor, sonra hırr ediyor, çalışmıyordu. "İteleyelim," dedi Sefer Ağa. "Nasıl olsa insan bol, geçtik arabanın ardına." "Ya Allah, ya Allah," sesleriyle kaktırmaya başladık. Bir 100 metrede bizim pas yığını böyle saltanatla götürdük. Sefer Ağa, "Durun hele bir karbüratörü sökelim," dedi. İçimden, "Ulan bu meret her gün böyle törenle çalışırsa yandık," dedim. Daha ilk günün ilk saatinde üstüm başım kapkara olmuştu. Sefer Ağa karbüratörü söktü, pompaladık, üfürdük, memeleri temizledik, bana kara bir şeyi gösterip "İşte bu namussuzmuş," dedi. Tüm birikenler o kara, toplu yine başı denli şeye nefretle, kinle baktılar. Hatta işlerinden "Ver onu yiyeyim Sefer Ağa," diyenler bile oldu. Karbüratörü temizleyip taktıktan sonra bir daha "Ya Allah, ya Allah" sesleriyle kaktırdık arabayı, çalıştı. Çalışmasıyla birlikte ortalığı da sanki sis bombası atılmışa döndürdü. Ama ne olursa olsun kamyon mahallenin kamyonuydu, namus mahallenin namusuydu. Herkes sevinçten gülüyordu. Kimi "Vallahi daş gibi kamyon," dedi. Kimi "Evi bağlasan arkasında çeker," dedi. Hoplaya zıplaya, titriye oynaya yürümeye başladık. Sefer Ağa'nın yanındaki kapı sağlamdı ama benimki tellerle tutturulmuştu. Kapıyı ne olur ne olmaz diye bir de sicilime sıkıca bağladım.